bir Müslüman şöyle diyebilir mi? Ben sebebi ne olursa olsun. İmamlık, imamet beni bağlamaz. O işte 12 imam Şia geleneğinde daha çok ön planda beni ilgilendirmez. İşte ben Ehl-i Sünnet'im. İmamet kavramıyla ben ilgilenmiyorum
böyle,
diyebilirim.
Böyle bir şey mümkün değil.
Diyemez.
Böyle bir şey mümkün değil. Yani buyurun. Dikkat ederseniz ben şimdi Selam abinin sorusundan başlayacağım, geleceğim. En son nereye çıkacağım biliyor musunuz? Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt. Bizim şu anki sloganımız değil mi? Dolayısıyla ya bilinçli koyuldu, abartılıyorsun. Ya bilinçsiz koyuldu, daha iyi anlarız bu sefer olayı, daha iyi anlarız. Şimdi kardeş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ta Adem Aleyhisselam'ın iki oğluyla hikayeye başlar değil mi? Ve biz biliyoruz ki Allah'ın kelamı hikaye kitabı değildir. Ve biz biliyoruz ki Allah buyuruyor bu kitapta boş hiçbir şey yoktur. Bu kitap oyun ve eğlence olsun diye gönderilir. Doğru. Habil ve Kabil hikayesi. Olayı bildiğiniz için teferruatına girmiyorum. Nihayet Kabil'in kurbanı kabul olmaz. Akıllı insana düşer ki, Kabil akıllı insan olsaydı derdi ki, ey Allah'ım senden özür dilerim. Bizim bütün varlığımız senden. Sen bizden kurban istedin. Habil tuttu, en gözdesini verdi. Ben de senin bana verdiğin mülkü senden esirgedim. Sana illeti şeylerimi verdim. Haklısın, haklıdır ki sen beni kurbanımı kabul ettin. Allah'ım ben özür diliyorum, tövbe ediyorum, pişman oluyorum. Akıllı insan böyle bir derdi. Kabil ne dedi? Niye Allah seninkini kabul etti de benimkini kabul ettin dedi. Ve öyle bir kıskançlık ateşi alevlendi ki seni öldüreceğim dedi. Ve kardeş ona dedi ki sen beni öldürmek için elini kaldırsan da ben elimi kaldırmam. Yani en azından burada akıllandı. Kardeşini ben elimi kaldırmayacağım sana. Ve kardeşini öldürdü. Donduruyorum. Geliyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde yaşadığı toplum ben Allah'ın ilkisiyim diyor. İsrailoğulları, İsrailoğullarından bekliyor peygamberi. Yahudiler ve Hristiyanlar şeyden bekliyorlar. İsrailoğullarından bekliyorlar. Kureyş'te birisi çıkıyor, ben Allah'ın elçisiyim diyor. Gerilim başlıyor, tartışma başlıyor. Bu arada kendisini müdafaa eden amcasının bir oğlu Kabe'de dünyaya geliyor. Hiç böyle, böyle bir şey olmuş mu? Kabe'de dünyaya gelen kimse var mı?
Hazreti Ali Kabe'de mi?
Kabe'de.
Yani Kabe binanın içerisinde.
Binanın içinde. Rükne Yemani'yi biliyor musunuz? Hacca gideniniz var mı?
Hacer Resved'in bir şey köşesi.
Zıt tarafı.
Zıt tarafı.
Zıt tarafı. Fatıma binti Esed Kabe'nin etrafında tavaf etmektedir. Müşrikler şunlar bunlar etrafındadırlar. Biliyorsunuz cahillerin de tavafı vardı. Müşriklerin de tavafı vardı. Çıplak da olsa tavaf ediyorlardı. Fatıma binti Esed'de doğum sancıları başlar. Utanır. Eve dönüp gidermeye gözü yemez. Etrafı erkek dolu. Şöyle döner Kabe'ye doğru. Ey Kabe'nin Rabbidir sana sığınır bana yardım et. Ve orası yarılır şöyle. Giderseniz örtüyü kaldırın o köşeye bakın. Orası onarılır. Her sene onarılır. Ve yine şeydir şu şimşek çaktığı zaman helazon oluşur ya. Öyle orası şöyle yarıktır. Sıvarlar ve öyle yarık görülür orası gibi. Rükne Yemani. Fatıma bin Esed girer içeri ve daha sonra pırıl pırıl bir çocukla çıkar dışarı. Niye bu adam burada dünyaya geldi? Kızıyor musunuz? Ta oradan siz şeyi alın. Arap toplumu ve Ali ile olan ilişkiyi alın. Daha sonra kıtlık dönemi olur. Ebu Talib'in çocuklarını paylaştırır akrabalara. Ali'yi Resulullah alır yanına.
Orada da özel bir seçim var.
Özel.
5 yaşında değil mi?
Tabii. Ve Ali anlatır bu sefer. Der ki beraber yatardık. Ben severdi, öperdi, koklardı, okşardı. Kendi ahlakından bana öğretirdi. Ben onun kucağında büyüdüm. Yani ta çocukluktan itibaren Ali Muhammed'in bir başka yerde de şey diye ifade eder. Devenin yavrusunun kendisini takip ettiği gibi ben Resulullah'ı takip ederdim. Yani onun yavrusuydum ben. Özel ilgi var. Özel ilgiye mazhar olduğunuz zaman siz etrafta şey olursunuz. Kıskanılırsınız. Kıskançlık ateşi ise birçok hadisten bilirsiniz ki o bir yandı mı yakmadığı hiçbir şeyi bırakmaz. Yaş, kuru her şeyi yakar. İmanı götürür diyen hadisler var. Sonra Mekke'deyken kardeşlik akdi okunur. Müslümanları kardeş yapar Resulullah. Herkesi birbirine arkadaş eder. Ali'yi yanına alır. Ali benim kardeşimdir. İkinci kardeşlik hicretten sonra olur. Bu sefer de Ensar'la muhaciri kardeş yapacaktır. Herkesi eşleştirir. Ali gene kalır ortada. Hatta şeyde üzülür de biraz. Ey Allah Resulü beni kimsene şey yapmadın. Ey Ali der sen benim kardeşimsin. Musa nezdinde Harun neyse Sen de benim nezdimde olsun. Gene bir özel durum oldu mu burada? Bunların hepsi biz şimdi tarihi kutsayınca, sahabeyi kutsayınca şeyleri görmüyoruz. İnsani durumları görmüyoruz. Ali burada yine göze çarptı. Bu manada size aktaracağım ve sizin de bildiğiniz ama bu düzlemde okumadığınız birçok olgu vardır. Ama ben direkt Kur'an-ı Kerim'e sıçrıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü zaman zaman Ali ile meclislerde fısıldaşırlar. Bu normalde tek edep bir şeydir. Fakat Ali ile böyle özel bir şeyleri var. Fısıldaşıyorlar. Ali ile özel fısıldaşınca diğer sahabe kendisinin de Resulullah'la özel fısıldaşan adam konumuna koymak için zaman zaman gider Resulullah'la fısıldaşırlar. Efendim? Allah rahatsız olur. Allah der ki bundan sonra peygamberle özel bir şey görüşmek istediğiniz zaman önce bir sadaka verin. Sadaka verin diyor ondan sonra şey edin. Peygamberle gidin ile özel görüşün sizde. Ayet-i Kerime'den anlıyoruz ki vermemişler. Yok İmam Ali gene sadakasını vermiş. Gitmiş gene konuşmuş. Ötekiler hiçbir artık özel görüşmeye gelmiyor. Sadakayla emredilince Allah-u Teala şeyi ayırt etmek istedi bu sefer. Yani laf olsun diye fısıldaşanlar da gerçek fısıldaşması gereken insanı birbirinden ayırt etmek için Allah bir operasyon yapıyor. Ve çok basit bir operasyon. Bir sadaka nedir ya? Allah-u Teala diyor ki sadaka vermeyeceğinizi Allah bildi ve sizden o yükümlülüğü kaldırdı. Bir operasyon. Geldi ve geçti. İlk tebliğ, ilk imzar, hepiniz biliyorsunuz gene bu olayı da çok iyi biliyorsunuz. Kafir yakınlarına uyar ayeti gelince akrabalarını topladı. Yemek ikram etti, yedirdi, içirdi ve sonra bir güven testi yaptı. Ben size desem ki şu dağın arkasında düşman ordusu var, gelecek sizin malınızı yalmalayacak. Bana inanır mısınız? Hepsi bir adam, evet sen Muhammed'in emisin. İnanırız dediler. Öyleyse bilin ki ben Allah'ın elçisiyim. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Ben de sizin için gönderdiği elçisiyim. Bana itaat edin. Tebliğini yaptıktan sonra bu konuda benim vezirim, vasim, halifem kimdir? Kim olacak? Kimseden ses yok. Ali çocuk parmaklarının üzerine şöyle kalkıyor. Allah razı diyor sen dur Ali. Üç kere tekrar ediyor. Resulullah'ın bu üç kere tekrarları önemlidir. Okumuşsunuzdur. İsterseniz biraz sonra onun mantığında konuşuruz. Üçüncüsünde Ali'yi alır yanına. Bilin ki bu işte Ali benim vezirim, vasim ve halifemdir. Ebu Leheb o taraftan kahkahayı basıyor. Dönüyor Ebu Talib'e. Ey Ebu Talib duydun mu Muhammed ne diyor? Bundan sonra sen de ben de Ali'ye itaat edecekmişiz.
Ali'yi küçük görüyor zaten.
Hayır bir de burada şeyi anlıyor. Yani Allah Resulü Ali'yi hangi makama getirdiğini, Arap dili var ortada. Ebu Leheb de Arap. Peygamberin ne dediğini adam anlıyor. Yani oradaki işte vezirimdir, halifendir, sağa sola bastık gibi sündürme imkanı yok. Tarihe Allah öyle nokta düşüyor ki Ebu Leheb'in diliyle düşüyor bu sefer. Duydun mu diyor Ebu Talib. Muhammed ne diyor? Bundan sonra hepimiz Ali'ye itaat edilmişiz. Ali peygamberin yardımcısı. Aynen Harun'un Musa'ya yardımcı olduğu gibi.
Bu hadis-i şerif mi hocam? Özür dilerim.
Tabii de bu tarih kitaplarında da geçer. Bütün filmlik kaynaklar hepsinde geçer.
Siyer'de var yani.
Siyer'de var. Tefsirlerde geçer mesela. Müddessir suresi miydi o?
Konfüendir.
Müddessir miydi? Müzemmil miydi? Karışık. Müddessir suresi.
Müddessir var.
O ayetler tefsirde de bu altta müddeden geçer. Siyer kitaplarında geçer, hadis kitaplarında geçer, hocam, tarih hocam, kitaplarında geçer.
Haydi hocamızın rahmete dilerim kitabında da var.
Var mı?
Var.
Evet. Hayır ben dinlerken bir kere şunu bilin. Kardeşiniz, hemşeriniz, abiniz İsa Şia kaynaklarından bir harf bile size söylemeyecek.
Söyle hocam.
Yok yok. Gerek de yok. İhtiyaç da yok. Yani hep şimdi kaynaklardan konuşacağız.
Bizim ikisi de başımızın tacı. Yani bu amanu ey iman edenler. Ben naceytun Resul'a.
Necva ayeti. Aferin güzel. Aynen. Necva ayeti diye de isim koyuyoruz.
Takdimu takdim edin.
Önceden.
Yedey necvetin sadaka.
He, necvadan önce, o kısımlaşmadan önce sadaka.
Sadakayı takdim edin.
Etmiyorlar. Bundan sonra kesinlikle şey.
Yani
çok
hayırlılar. Evet.
Hocam hocam demin ki abdestle ilgili ayet kerimeden kaçırmıştım. Hocam estağfirullah ya yölledin amel idâ buntun idâ salâti.
فَاصِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ
Buraya niye girdin şimdi?
وَمْسَهُوا بِالْغُوسِكُمْ وَهَرُدُلَكُمْ اِلَى
الْكَعْدَيْهِ Şialıkla hocam bir şeyi hani anlatmıştı ya ben orayı kaçırmıştım ondan dolayı bu ayetlerin bu ayet-i kerime içerisinde abdestin önemi anlatılıyor hocam namazın önemi anlatılıyor. Kusur abdesti teyemmüm burada anlattığı için hocam. Hatırlata emredim.
Eyvallah. Oraya inşallah döneriz yine. Bu Ehl-i Beyt ümmetten niye uzaklaştırıldı? Ümmet Ehl-i Beyt'ten niye uzaklaştırıldı? Yani biz Ehl-i Beyt imamlarını Muaviye kadar bile tanımıyoruz. Bir operasyona uğramışız değil mi? Bu açık.
Çok ciddi kadar da tanımıyoruz.
Vezir kadar da tanımıyoruz. Muaviye kadar da tanımıyoruz. Efendim. Daha ilmi konuşursak ilim zevki olan arkadaşlarım bilirler. İşte diyelim müşkülül hadis. Müşkülül ayet usulü tefsirde ve usulü hadisteki bablardan biridir bu. Müşkül ayetler, müşkül hadisler. Bunların haddi için bir takım yöntemler vardı. Bu yöntemlerde de falan sahabe şöyle dedi, falan sahabe şöyle dedi, falan imam şöyle dedi, falan. Bana bir tane örnek getirin desin ki İmam Cefe şöyle dedi. Bir tane örnek getirin desin ki bu konuda İmam Saçazı da böyle dedi. Yok. Yani hiç yok kitaplarımızda. Tefsirlerimizde mesela müteşabih ayetlerin tefsirini yapıyoruz. Falan sahabe böyle dedi, filan sahabe böyle dedi. Ya bir tane de örnek ya dedi ki Hasan'a böyle dedi, Ali'a böyle dedi. Yok. Cafer böyle dedi. İmam da deme. Kazım'a böyle dedi, Rıza'a böyle dedi. Yok. Hiç yok. Unutturulmuş tamamen. Gerekçesini ben ta tuttum dikkat ederseniz Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan aldım. Ali'nin peygamber yanında özel durumu var bu manada. Siz ne kadar özel olursanız toplum nezdinde o kadar da göz önünde olursunuz. Toplum bu manada ikiye ayrılır. Bir kısmı size hep kırmızı bakar. Bir kısmı da o durumunuzdan dolayı size eğlenceli bakar. Doğru mu hocam?
Evet.
Ali'ye kırmızı bakanlar çok olmuşlar. Birincisi bu. Burayı not etmenizi istiyorum. İkincisi bu mevzuyu anlayabilmemiz için biz Kur'an-ı Kerim'deki sahabe profilini bulmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün muhatap olduğu toplum tek renk miydi yoksa birkaç rengi var mıydı? Buna bakmamız lazım değil mi? Baktığımız zaman ilk göze çarpan renk semihna ve ata'na diyenler. İşitti.
İtaat ettik.
Semihna ve ata. Onlar ki Allah ve Resulü bir şey emretti mi onlar hemen teslim olurlar. İçlerine en ufak bir sıkıntı duymadan ona itaat ederler. Tipinde Müslümanlar var. Sahabeler var. Allah hepsine rahmet eylesin. İlerliyoruz. Sürekli dışarıdan gelecek bir habere kulakları kilitli olanlar var. İmanı zayıf kimseler diyor ayet-i kerime. Sürekli dışarıdan gelecek habere dikkat kesilmiş, imanı zayıf kimseler var. Biraz ilerliyoruz. Siz kazandığınız zaman sizinle olmak, siz kaybettiğiniz zaman ötekilerle biz zaten sizinle değil miydik diyenler var. Hocam belki şu anda ayetleri kafasından
geçiriyorum.
Değil mi? Evet. Yani ben şu anda Kur'an-ı Kerim'de gezinti yapıyorum. Yani artık şey de değil, siyasilik aynı meselesi de değil. İlerliyoruz. İnananlarla beraber oldukları zaman biz de inananlardanız. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz inananlarla alay edicileriz diyenler var. Efendim. Biraz ilerliyoruz. Onlar ki yemin ederek senin Allah'ın elçisi olduğunu söylediler. Allah biliyor senin Allah'ın elçisi olduğunu. Ve Allah da yemin eder ki onlar yalan söylüyorlar. Öyle yalan söylüyorlar. Değil mi? Yani peygamberin risaletine aslında inanmamış. Ya İslam'ın baskın gücünden, ya İslam'ın vaat ettiği gelecekten menfaat görmüş. Paralel akım oluşturmuş. Nasıl olsa peygamber de bir beşerdir. Yarın öbür gün vefat edecek. O zaman icabına bakarız demiş. Beklemiş adam, fırsat beklemiş. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden, kafirlerden bahseden ayetlerden çok münafıklardan bahseden ayet var.
Evet.
Dolayısıyla nifak olgusu ve münafıklık olgusu 3-5 kuruşluk çıkar peşinde koşan 3-5 tane çapulcu değildir Kur'an-ı Kerim'deki münafıklar. Bir ayette Medine'yi sarsacak güçteydiler diyor ayet-i kerime. Ben oradan çıkarsama yaparak diyorum ki ileri görüşlü toplum mühendisliği kabiliyetine sahip sabırlı, iradeli münafıklar vardı. Yarını gözleyen, peygamberin vefatını gözleyen insanlar vardı.
Bunların sayısı az değildi o zaman hocam. Yani anladığım kadarıyla.
Kur'an-ı Kerim'e bakarsak az değildi. Onu da nereden çıkartıyoruz? Hemen hemen birçok tercümede bile vardır. Bırakın tefsirlere bakmayı, meallerde bile vardır. Estağfirullah ve izâ râev ticâraten ev lehvenin tadlû ileyhâ ve terakûke qâimâ. Cuma suresinin son ayetidir.
Hı.
Bütün raviler der ki 12 kişi kaldı. Ya arkadaş an şimdi siz benim aziz kocamı kutbedeyken bırakıp gitmezsiniz. Aziz kocam. Ne masum, ne imam, ne de peygamber. Hı. Allah hayrını verirsin.
Yani olay şu, hatırlatalım arkadaşlar bilmeyebilir. Bir cuma günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeden ticaret ve eğlence ekibinin şehre girdiğini haber veren sesler, davul, zurna vesaire.
Resulullah da hutbede.
Hutbede. Cuma. Duyan çıkıyor. Duyan çıkıyor. Duyan çıkıyor.
Biri kadın, 12 kişi kadın.
Medine'de oluyor değil mi?
Medine'de.
Mesela
abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hiç cuma kıldırmadı.
Seni ayakta terk ettiler diyor. Mesela kılken seni ayakta terk ettiler.
Ne için terk ettiler? Ve izara'ı ticareten. Ticaret için
ev
lehven. Eğlence için.
Evet.
Onlara de ki hulma indallahi hayrun. Onlara de ki Allah nezdinde olan daha hayırlıdır. Ve bu ayet, ayette olan şiddeti anlaşılmıyor. Bu sefer bunun üzerine Allah Resulü'nün hadisi var. O 12 kişiyi gösteriyor ki eğer bunlar da çıksaydı Allah bizi toptan helak edecekti. Eğer bunlar da çıksaydı Allah bizi toptan helak edecekti. O 12 kişi sayesinde ümmet ayakta kaldı. Allah Resulü'nün sözlerini ciddi alırsak eğer.
Hocam o 12 kişinin kim olduğu?
Yazmıyor. Onlar da yani yazılan kitaplar, tarih kitapları var. Şimdi buraya ara parantez girdik. Yani demek ki o zaman münafıklar çokluk şeyine girdik. Yani buradan bir ipucu bulabiliriz.
Evet,
üçüncüsü yine Kur'an mantığında, gelen mantığında çoğunu şükreder bulmazsınız. Çoğu iman etmez. Çoğu ortak koşmadan iman etmez. Onların pek azı akleder. Çoğu akletmez. Dikkat ediyor musunuz Kur'an-ı Kerim'e? Çoğunluk Kur'an-ı Kerim'de hep şeyi dedir. Kırmızı taraftadır. Yeşil tarafta hep azınlık vardır. Her zaman tarih boyu yeşil az olur, kırmızı çok olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çerçevesinde biz Resulullah'ın muhatap olduğu toplumun profilini de çözünce Resulullah'tan sonraki olayları daha rahat değerlendiririz. Bu da ikinci not düşmek istediğim yer. Burayı da donduruyorum. Şimdi üçüncü kelami ve felsefi bir alan açmak istiyorum izin verirseniz. Üçüncü olay da şudur muhterem arkadaşlar. Bu konuyu çözmenin en kısa yollarından biridir belki de. Dinden ne anlıyoruz cevaplandırılması lazım. Din dediğimiz zaman biz Allah'tan gelen kanunlar bütünü olarak biliyoruz değil mi? Kurallar bütünü. Ve hep böyle bildiğimiz için de biz bir yanlışa düşüyoruz. Ve tarihte dini tepe taklak etmek gücüne ve riskine sahip münafıkların oyununa geldik. Din sadece Allah'tan gelen kanunlar bütünü değildir. Dinin iki ayarı vardır. Birisi Allah'tan gelen kanunlar bütünlüğünün yazılı olduğu metin, kitap. İkincisi de onun üzerinden icrayla Allah'ın yetkilendirdiği ve seçtiği kişi. Bu kişiye itaat etmenin adına din denilmiştir. Ve din yukarıdan aşağı gelmiştir. Aşağıdan yukarı din olmaz. Bu cümledeki kastını biraz sonra daha geniş anlatacağım. Sebep de şudur. Allah-u Teala merhametlidir. Bütün bir varlık alemini insan için yaratmıştır. Ayet-i Kerime'de der ki ben yeryüzünü ve gökyüzünü ve ikisinin arasındakilerini yarattım. İnsanoğlunun emrine musahhar kıldım. İnsanoğlunun emrine verdim. Hizmetine verdim. Yani ay da benim hizmetimde, senin hizmetinde. Güneş de senin hizmetinde. Melaikeler de senin benim hizmetinde. Biz efendiyiz. Varlığın efendisiyiz biz. Cins olarak. Hayvanlar da bizim hizmetimizde. Ormanlar, denizler. Varlık alemde ne varsa bizim hizmetimizde. Önce bizim hizmetimizi görecek varlığı yaratmış. Ondan sonra bizi yaratmış, insanı yaratmış. Varlık alemini de bizim önümüze vermiş. En üstün varlık olunca kabiliyetleri de çok üstün. O kabiliyetlerinin riskli tarafı da var.
Evet.
Melekler der ki, ey Allah'ım biz seni tesbih edip dururken, tenzih edip dururken sen kan aktaracak birini mi yaratıyorsun? Melekler o kısmını gördüler. Veya Allah'tan o kadar iyi eğitim almışlar. İnsanın kabiliyetleri açısından o kan akıtma boyutuna dair ilim almış. Öteki tarafı bilmiyoruz. Allah-u Teala diyor ki siz benim bildiklerimi bilmiyorsunuz. Şu eşyaların ismini sayın bakayım. Yalan senin bizi öğrettiğinden başka biz bir şey bilmiyoruz ki. Adem sen say, Adem sayıyor. Sonra melekler pişman oluyorlar. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemhana inneke entel alim. Değil mi? İnsanın öfkesi var. İnsanı insan eden bir kabiliyet. Güzel bir kabiliyet. Ama bu öfkenin riskli bir tarafı var. İnsanın şehveti var. İnsanı insan eden bir şey. Hoş bir şey. Olması gereken. Olmasa insan olmaz. Riskli tarafı var. İnsanın hayalleri var. İnsan hayal kurabiliyor. İnsan tasavvurda bulunabiliyor. Tasarımda bulunabiliyor. Ve her bir kabiliyetinin riskli tarafı var. Hülasa-i kelam. Anlayışınıza güvenerek kısa kısa geçiyorum. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَسْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَهَّاهَا. Takva kabiliyeti de var. Fücur kabiliyeti de var. Kim ki kendisini tezkiye etti, o fücur kısmını, o muhtemel fücur kısmını ayaklarının altına aldı, takva kısmını üste çıkardı, kurtuldu. Kad eflaha men zekkaha. Kurtuldu. Çünkü kendisini temsiledi. Zekkaha. Ve kad kâbe men dessaha. Kim ki kirlendi, felak oldu, gitti. Allah bizi temizledenlerden eylesin. Şimdi toplumsal bir varlık, toplumsal bir varlık olması hasebiyle de yasalara ihtiyaç duyuyor. Allah yarattığı kulunu en üstün kul olarak yaratmış. Asla bir başkasına kul ve köle olmaması lazım. Fıtratına da bunu yerleştirmiş. Dolayısıyla biz burada 10 kişiyi kardeş gelip başımıza Aziz abiyi seçak dedik mi biz problem çıkıyor. Anadolu diyor ki niye Aziz abiyi seçak ki? Beni seçin. Ben diyorum beni seçin. Neyi var Aziz abinin? Benden fazlası neyi var? Beni seçtiğiniz zaman Aziz abi diyor İsa abinin benden ne fazlası var? Allah-u Teala insanlar arasında bu nizayı kaldırmak için demiş ki sizin için, sizin toplumsal düzeniniz için gerekli olan yasaları da ben yollayacağım. O yasaları icra edecek kişiyi de ben seçeceğim. Ki siz nizaya düşmeyesiniz. Siz Adem'e itaat ettiğiniz zaman Adem'e itaat etmiş olmayacaksınız. Ki rencide olasınız. Bana itaat etmiş olacaksınız siz. Siz Abdullah oğlu Muhammed'e itaat etmiş olmayacaksınız. Siz benim için Muhammed'e itaat ettiğiniz için bana itaat etmiş olacaksınız. Sizin özgürlüğünüz, bağımsızlığınız, haysiyetiniz, izzetiniz elden gitmiş olmayacak. Dolayısıyla ben bu dini sizin dünya ve ahiret saadetiniz için gönderdim. Din ise iki ayaklıdır az önce dedim. Birisi anayasa tarafı, kitap tarafı, ikincisi icracı tarafı. Şimdi bu Adem'den, yani bu sözlerin anlaşılması için Adem Aleyhisselam'ın hem ilk insan hem de ilk peygamber olmasının sırrı da burada yatar. İlk insandan itibaren Allah otoriteyi kendi elinde tutmuş. İlahınız benim demiş. Başkasının önünde eğilmeyin demiş. İbadi anlamda, hükmü anlamda. Rabbiniz benim demiş. Sakın başkasının terbiyesi altına girmeyin. Ya Allah buna neyle yapacak? Uluhiyetini, rububiyetini, malikiyetini, hakimiyetini kendisinin ezeli ilmiyle temizliğini bildiği kulları seçerek. Ben biliyorum ki ben Adem'i seçersem Adem şey yapmaz. Kullarına zulmetmez. Adem temizdir. İsa temizdir. Musa temizdir. İbrahim temizdir aleyhisselam. Muhammed tertemizdir. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yüzekkikum. Peygamberlerin gönderiliş maksatlarından biri de o. Bizim o figür tarafımızı haberi alsın bu tarafa, bizi temizlesin. Peygamberin kendi temiz olmayınca beni nasıl temizleyecek ki? Ve yüzekkikum. Peygamberlerin masumiyeti için Allah rahmet etsin, alimlerimiz 40 dereden su getirdi. Valla neye 40 dereden su getirsin? Ve yüzekkikum ayeti yeter tek başına. Peygamber beni temizlemek için gelmiş. Temiz olmaya temizleyemez. Peygamberlerin hepsi temizdir. Allah'ın selamı olsun. Yok zellerdir, mellerdir. Allah rahmet etsin. Üstad Mevdudur çok mert bir adam. Diyor ki, ile zelle melle diye kıvırmayın diyor. Biz Ehl-i Sünnet ve cemaate göre diyor, peygamberle günah işlerler. Tefhimül Kur'an, Fetih Suresinin ilk ayetleri açıklamasında okuyabilirsiniz. Estağfirullah, inne fetahna leke fethan mubina, liyagfire leke allahu ma teqaddeme min zembike ve ma teakhar. Diyor Allah-u Teala bu da açık açık söylüyor. Peygamber geçmiş ve kendisi günahları varmış. Allah da bağışlamış. Dolayısıyla öyle zelle menle diye kılınmaya gerek yok diyor. Bize göre peygamberle günah işlerler. Tamam. Ha o ayetin tefsirinde konum olmadığı için girmiyorum. O konuda müstakil dersim var.
Ama ona katılmıyoruz değil mi? O görüşe katılmıyoruz.
Mevdu'nun görüşüne katılmıyorum ben. Katılmıyorum. O sadece mertliğine katılıyorum. Anladım. Şimdi bazı alimler zellemeler deyip aslında onlar da peygamberler günah işler biliyorlar. Yok peygamberler günah işlemez. Zelle işliyorlar. Zelle de değil mi? Zelle de günah işler. Mevdu o yiğitliği yapıyor sadece. Bu konuda benim müstakil dersim vardır. Fetih Suresinin ilk 3 ayet hakkında. Onu eğer bir ara mütalaa ederseniz ben de olurum inşallah. Orayı öyle geçiştirelim. Peygamberler temizdirler. Din, temiz kitap, ilahi kitap ve o temiz kitaba dokunma liyakatine sahip olan temiz insanla bütün olur, din olur. O insanı, o kitaptan, o kitabı, o insandan ayırdı mı din, ilahi dinlik şeyini kaybeder. İnnehu le Kur'anun kerimun fi kitabin meknun. Onun aslı meknundadır, saklı kitaptadır. Bu elinizde tuttuğunuz hali ziplenmiş hali. Herkes zipli dosyayı açamaz. Değil mi? Bilgisayar kullandığında varsa dilinden anlıyor. Evet. Zipli dosyayı açmak için de bilgisayarı 3 aşağı 5 yukarı kullanabilen birisi olmanız lazım. Ama Kur'an-ı Kerim bu da öyle de değil.
Zifti dosyayı bilmeyenler için söyleyeyim. Zifti dosya sıkıştırılmış.
Sıkıştırılmış dosya.
Yani onlarca dosyayı sıkıştırıp tek bir dosya haline getirilmiş.
Ve hacmi de küçük.
Hacmi de küçük.
Hacmi de küçük. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in aslında Allah-u Teala diyor ki meknunda. Yani bu elimizdeki hali değil. Yani deryalar var onda. O orijinalinde o deryalar. Kim alacak oradan o ilmi? La yemessuhu illel mutahharun. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Bu ayeti kaldırdılar, abdestten indir dediler. Allah-u Teala imkansızlıktan söz ediyor burada. Emir yok. La yemessuhu. Dokunamazlar. İmkansızlık var. Oysa ben bugün biliyorum ki bu Kur'an-ı Kerim'e Yahudi de dokundu Allah elini kırsın. Müşrik de dokundu Allah elini kırsın. Hatta Allah ıslah etsin. Sultanahmet Camisi'nin imamı orayı ziyaret eden bir hahama hediye etti. Haham da tuttu Kur'an-ı Kerim. Oysa Allah burada neyden bahsediyor? İmkansızlıktan. İmkansız olan nedir? Bu elimizde tuttuğumuz bizim beşer dil kalıbına girmiş bu Kur'an'ın orijinali olan meknundan alıp gelecek temizliğe sahip insanlar olması lazım. Peygamberin öğretmenliği oradan geliyor. O temiz. O bana diyor ki innellezine keferu sevvalun aleyhim anadertan. Ama meknunda orada neler var? Meknunda orada neler var? Onu da biliyor. Çok manidardır. Ara bir parantez olarak geçiyorum. El Bidaye ve Nihaye İbni Kesir'in 5. cildinden aktarıyorum. Bir gün Harun Reşid'in dostlarından birisi huzuruna girer. Emin ve Memun da yanındadır. Oğulları Emin ve Memun da yanında oturuyor. Adama hava atıyor oğullarla. Her baba yetiştirdiği evlatta şey yapar biraz. Övünmek ister. Fırtı bir şeydir. Dostuna diyor ki nasıl buldun şey diyor Emin ve Memun'u. Ey müminlerden gidiyor. Maşallah subhanallah. Çok güzel çocuklar yetiştirmişsin diyor. Allah mübarek etsin diyor. Deyince Harun'un gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Adam üzülüyor ya ben ne dedim ki bu adama ağlık şimdi ne, niye ağlamasına vesile oldum? Ey müminlerin emri diyor yani kötü bir şey mi? Neye ağladın sen şimdi? Dönüyor Emine Mehmet'i çıkın buradan diyor. Emine Mehmet çıkıyor gidiyor. Sen öyle dedin diyor. Doğrudur ben çocuklarımı iyi yetiştirdim ama diyor. Bunların ikisi birbiriyle savaşacak. Memun Emin'i öldürecek. Adam şaşırıyor. Ey müminlerin emri sen ne diyorsun diyor ya. Bu kayıptan haber miyorsun sen? Neden biliyorsun diyor sen savaşacaklarını. Emin'in Memun'u öldüreceğini sen ne biliyorsun? Bana diyor Musa Kazım söyledi. Dikkat ettiniz mi buraya?
İmamlardan.
Evet. İmam Musa Kazım söylüyor. Adam Harun, Reşit, Musa Kazım'ı zindanlarda süründüren, en sonunda zindanda şehit eden adam. İlmini biliyor. İlmine teslim. İlmine iman etmiş.
Ağlıyor yani.
Ağlıyor. İman etmese inanmasa ağlar mı? Öyle bir yakına ulaşmış ki. Tamam da burada bir soru daha kaldı. Musa Kazım neden biliyor? Ha? Musa Kazım neden biliyor? Giriyorsunuz geriye doğru. Ali diyor ki Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine verdiği bütün ilmi bana verdi. Ben onun ilminin varisiyim. Nitekim şu hadisi de hepimiz duymuşuzdur. Ben ilmi şehriyim. Ali de onun kapısıdır. Kıyamete kadar ne varsa Allah Resulü biliyordu. İçinde bulunduğu muhitin ilmi kabiliyetine göre olan kısmını topluma açıkladı. Diğer kısmını Ali'ye devretti. Zira kıyamete kadar bu ilmin gitmesi ve ulaşması lazım. Ben şeyi sadece bir not olarak aktardım. Meknun kısmı da bu temizlerdedir. Temizler meknunu da biliyorlar. Ama Resul ile imam arasındaki fark şudur. İmam direkt o ilme sahip değildir. Resul ona verir onu. Allah Resul'e verir. Allah'tan alan Resul'dür. İmamların Allah'tan direkt alma şeyi yoktur. Dolayısıyla bu manada şunu da temel prensip olarak kafamıza yerleştirmemiz lazım. İmamlar hakkında ne söylenirse söylensin. Hepsi peygamberin altından gelendir. Peygamberin bereketinin, peygamberin nurunun taşması sonucu oluşan şeylerdir. Hiçbirisine imamlarımız tek başlarına şey değillerdir. Sahip değillerdir. Nasıl ki peygamberimiz hakkında ne bahsedersek edelim o hep Allah'tandır. Öyle mi? Peygamber kendisinden bir şey yoktur. O Allah'tandır. İmamlarda da hiçbir şey yoktur. Ancak Muhammed'dendir, peygamberdendir. Şimdi dolayısıyla din işini Allah iki ayağa oturttu. Adem'den başladı, Hatem'e kadar böyle geldi. Ve Allah'ın sünnetinde değişme olur mu hafıza?
Velen tecideli sünnetillahi tebdilen.
Ve mükerrer ayet.
Evet.
Kaç yıl?
Defalarca geçiyor.
Defalarca geçiyor. Allah'ın sünnetinde değişme yok. Biz şimdi Adem'den Hatem'e kadar Allah'ın sünnetini gördük mü? Gördün, kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. Bazen sadece kitapsız peygamber gönderiyor ki o peygamber bir önceki peygamberin kitabıyla. Kitapsız peygamber de çok çirkin bir ifade. Efendim söyleyeyim. En son bizim peygamberimiz kamil peygamber. Kamil değil, kamil kitap geliyor. Kamil oluşu hasebiyle de son oluyor. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Çok enteresan bir ayetin imamet olgusunu anlamak için. Bu hakka ki o peygamberlerden bir peygamberdir diyor, Rasul diyor. Ama sonluk kısmını zikrederken mesela وَلَاكِبْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَهُ. O peygamberlerden ve sonuncularından biridir. Olabilir değil mi?
Evet.
Hocam Arapçada var mı sizde?
Var.
Var. Böyle olabilir miydi? وَلَاكِبْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَهُ. O Rasul ve sonuncusudur. Rasul'ın sonuncusu. Yok öyle denir. Rasul'dür. Risalet sabit kaldı. Ve hatemen nebiyyim. Nebilerin sonuncusu. Haber getirenlerin sonuncusu. Artık bundan sonra haber gelmeyecek. Şeriat gelmeyecek. Kitap gelmeyecek. Ama az önceki din tanımını anladıysak Rasul'den sonra da Allah'ın seçtiği bir otoritenin olması lazım. Ben şimdi nezaketen şunu soruyorum. Lazım mı değil mi? Bu sorunun cevabını bulması lazım. Ümmetin bir kısmı dedi ki yok gerekmez. Biz kendi içimizden seçeceğimiz adamla bu işi hallederiz. Ya tamam mı? Ben Aziz abiyi çok müttabi bildim. Çok adil bildim. Seçtim. Başıma getirdim. Aziz abinin kalbinde kaç tane tilki dolandığını ben bilmiyorum ki. Sen biliyor musun? Yok. İsa'nın kalbinde kaç tilkinin dolaştığını kim biliyor? Benim İsa'daki Hazreti İsa'yı kastetmeyin. Beni kastetmeyin. Biz bilemeyiz. Onun için Allah-u Teala ayet-i kerime dedi ki siz seçemezsiniz. Ben seçerim. Tü'ti mülke men teşâ. Tü'ti hikmete men teşâ. Ben seçerim. Seçim işi her zaman Allah'a aittir. Ve mantık da bunu zorunlu kılar ki benim seçtiğim, benim yetkilendirdiğim insan benim verdiğim yetki üzerine söz söyler. Allah'ın verdiği yetki üzerine söz söylemez. Bir, böyle sakatlık var. İki, o insan Kur'an-ı Kerim'i kendi kapasitesince anlar. Velev ki adam çok müttakî olsun. Velev ki Aziz abi çok adil olsun. Aziz abi Kur'an'daki ayetlerin nihai meramına, maksadına ne kadar nüfuz edebiliriz? Böyle bir takat, böyle bir güç, böyle bir sorumluluk biz Aziz abiye nasıl verebiliriz? Şimdi bizim mevzuları anlamaya engel olan kısmı şu için. Aziz abi örnek verdiğin zaman rahat anlıyoruz. Herkes her diyor değil mi şimdi burada? Hazreti Ebu Bekir nasıl anlasın? Hazreti Ebu Bekir değil, hele orada dur diyor. Niye? Benden 1400 sene önce yaşıyor. Ya niye? Ne olmuş yani benden 1400 sene önce yaşayacak? Hazreti Ebu Bekir bir, mümindir. İki, müttakidir. Üç, adildir. Dört, fazıldır. Beş,
salihtir.
Salihtir. Tamam da bana bir ilahi delil göster ki Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti tefsir ettiği zaman Allah'ın muradı da odur. Diyebilir miyiz kardeş? Hazreti Ebu Bekir kim seçti? Kim yetkilendirdi? Ümmet seçti değil mi? Sakifede ümmet seçti. Allah seçmedi. E zaten Allah rahmet eylesin kendisi de ilk hutbesinde ne dedi? Ben layık olduğum için buraya gelmedim. Bu hutbesini biliyor musunuz?
Evet.
Ben layık olduğum için buraya geldim.
Sizden en hayırlı olmadığım
olmadı. Olduğum için buraya gelmedim. Buraya getirilmedim. Şimdi kardeşler sorumluluk tevazu kabul etmez. Sorumluluk tevazu kabul etmez. Siz bir tane peygamberden ya peygamberliklere ben nere estağfurullah. Ya ben sizin bir kardeşinizim falan dediniz, duydunuz mu siz? Veya ey Allah'ın Resulü şu konuda ne buyurursunuz dediği zaman kardeş bu konuyu ben bilmiyorum kusura bakma. Öyle, siz böyle peygamber değilsiniz. Yok öyle bir şey olmaz. Daha güncel diyelim. Baba bana ayakkabı al. Oğlum babası değil baba bana ayakkabı. Estağfurullah oğlum baba ayakkabı. Ben nere getirdim karşıya insanlar alsın sana ayakkabı. Torunlulukta tevazu olmaz. Hazreti Ebu Bekir'in buradaki kardeşinin benim bugünkü yufka yürekli Müslüman kardeşim tevazu olarak algılıyor. Yok, üstad orada tevazu yap. Gerçeği söylüyor. Biz diyor hakkı merkezinden kopardık. Şöyle oldu, böyle oldu. Siz geldiniz, beni seçtiniz. Bu bir realitedir. Hiç olmasa diyor, bana yardım edin de şey yapmayalım. Zulme düşmeyelim. Zalim olmayalım. Böyle anlayabildik mi?
Anladım.
Şimdi felsefi demiştim biraz. Rabbimiz Allah'tır değil mi? Allah Rabbimiz. İlahımız Allah'tır diyoruz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Allah-u Teala Yahudilerden bahsederken der ki onlar dediler ki Allah'ın iki eli de bağlıdır.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ
مَعْمُولَهُ قُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ İmam Cafer Aleyhisselam ben ilk defa şu anda izninizde Şii bir kaynaktan şey getiriyorum. İmam Cafer Aleyhisselam bu konuda tefsiri var. Diyor ki Yahudiler Allah'ın iki elle bağlıdır derken şeyi kastettiler. Onun otoritesi yeryüzüne inmedi. O yarattı bıraktı. Elleri bağladı böyle. Bize karışmıyor. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Şimdi sizin bugün modernistler diyorlar ki laikliği Rönesans'tan sonra şey keşfetti. Batı keşfetti. Ne Batı'da hele tuvalette tarih anlatısını bilmezken Yahudiler ta bilmem ne zaman şey demişler. Yadullahi fargaydı şey fargaydı. Gullet.
Vakaleti Yahudi. Yadullahi mağlule.
Yadullahi mağlule. Mağlulete. Ta o zaman demişler. Allah bize barışmıyor. Yarattı bıraktı. Sağ olsun iyi etti. Var etti bizi. Baba biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Aynı duruma Muhammed ümmeti düştü. Dedi ki bizim elimizde Kur'an var. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Oysa gelin rububiyetin mantığını söyleyelim. Az önce dediniz ki tevhidin merkezi ehl-i beyt miydi?
Evet.
Tevhidin merkezi ehl-i beyt. Tevhid Allah'ın birliği değil miydi kardeşim?
Evet. Evet.
Rububiyette tevhid, ef'alde tevhid, hükümde tevhid, ibadette tevhid. Yani Allah merkezinden bir şekilde kaçırmaması lazım. Rububiyette de başlamak lazım. İbadette de başlamak lazım. E şimdi gelin ben bizim tarihimizde ibadette tevhidden başladığımızı da biz ispat edebiliriz. Rububiyette tevhidden. Bir tane örnek vereyim. Bütün mezheplere göre intiharın hükmü nedir arkadaşlar? İntihar etmek.
Haramdır.
Haramdır. Hatta öyle zannediyorum Ebu Hanife'nin mezhebinde şey olması lazım.
Küfür.
Yani cenaze namazı.
Cenazesi kılınmaz.
Cenazesi kılınmaz. Yani böyle bir şey. Niye kardeş? Can benim canım değil mi? Buradan biz neyi anlıyoruz? Öldürme yetkisi Rabbe aittir. Değil mi? Benim canım Rabbimindir. Rabbim vermiştir, Rabbim alır. Veyahut da Rabbimin emriyle ben götürür veririm. Rabbimin emriyle nasıl götürür veririm? Ey Muhammed müminleri savaşa tahrik et. Ey Resul müminlere söyle savaş meydanına kaçmasınlar. Allah Resulü emretti dedi kalkın Uhud'a gidiyoruz. Gidersiniz Uhud'a ölürsünüz. Allah, mutasarrıf olan Allah'tır. Kimin eline mutasarrıf oldu Allah orada?
Peygamberin
eliyle mutasarrıf oldu. E peki kardeş, içimizden biz toplandık, Aziz abiyi halife seçtik. Aziz abi de dedi ki bakın yarın şeye gidiyor. İşi de vuracak. Bu işi bizim başımızın belası oldu. Gittik işitle vuruşurken öldük ve öldürdük. Biz rububiyeti Allah'tan alıp Aziz abiye verdik mi vermedik?
Evet.
Rububiyetin yeryüzünde tecellisi, uluhiyetin yeryüzünde tecellisi. Ben kendi canım üzerinde yetim yokken bu yetkiyi ben Aziz abiye veremem. Acaba al benim canım hakkında sen söz sahibisin, savaş kararı alabilirsin. Sen sür biz gidak, ölak, gelak, öldürak, gelak. Yok. Hüküm gene öyle. Dolayısıyla burası bize şunu icbar eder ki her dönemde, yeryüzünde o Kur'an-ı Kerim'e bitişik olan, Kevser havuzuna kadar ondan ayrılmayacak olan temizliklerine Allah'ın ezeli ilmiyle şehadet edip seçtiği, Peygamberi Muhammed'in diliyle de ilan ettiği.
Sakaleyn hadisi.
Sakaleyn hadisi. Veya velayet ayetlerinin tefsiri veya Kadiruhum hadisi. Kadiruhum hadisi. Dolayısıyla bizim yetkilendirdiğimiz insanın hükmü batıldır. Çünkü onun hükmünün kaynağı nere? Biz verdik. Bizim kendi canımız üzerinde yetkimiz var mı? Yok. Eğer olsaydı ben intihar etme özgürlüğüne de sahip oldum değil mi? Ey mübarek sen intihar etme özgürlüğüne sahip değilsin. Buna Hazreti Ebu Bekir'e nasıl veriyorsun? Hazreti Ömer'e nasıl veriyorsun? Hazreti Osman'a nasıl veriyorsun? Dolayısıyla sen kalkar oraya verirsen, asıl merkezi kaçırırsan, verdiğin kişiler asıl merkez hakkında ilim sahibi. Orayı muhasara altına alması lazım ki iktidarımız devam edebilsin. Onu muhasara altına almazsa iktidar risk altındadır. Ve ilk işi muhasaradır. Ekonomik muhasara başlar, fedeye el bulur. İkinci muhasara Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tefsirleri ayetlerin yanına not tutulmuştur. Müslümanların elinde peygamberin yazılı hadisleri vardır. İlk hadis yakma olayının ne zaman olduğunu biliyor musunuz tarih kitaplarında? İlk hadis yapma ve hadis yazılımının yasaklanmasının ne zaman başladığını biliyor musunuz?
Hazreti Ömer mi?
Hayır. Hazreti Ebu Bekir. Ve bizzat Ayşe validemiz naklediyor. Ayşe validemiz diyor ki bu söylediğim şeyleri de hadis tarihi kitaplarında, usulü hadis tarihi kitaplarında okuyabilirsiniz. Babam diyor halife seçildiği gün geldi diyor. Benim evde kaldı diyor. Gece diyor yatakta bir sağa döndü, bir sola döndü, bir türlü gözünü uyku tutmadı diyor. Ben gittim, baba dedim ne oldu, niye uyuyamadın, ne rahatsızlığın var? Döndü bana dedi ki kızım senin yanında yazılı hadis var mı? Var dedi. Getir bakayım dedi onları. Aldı diyor hepsini topladı bir yere bana yakmamı emretti ve ben de yaktım. Ertesi gün çıktı dedi. Mescid-i Nebevi'de. Çıktı. Sahabeye dedi ki yanında yazılı hadis olan varsa getirsin. Hepsi getirdi ve bir meydanda topladılar. Bütün yazılı hadisler yakıldı. Şimdi bunu okursunuz altında da şunu okuyacaksınız. Çünkü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle ayetlerin birbirine karıştırılmasından korktu, bunu yaptı. Dolayısıyla ne diyoruz? Allah razı olsun Hazreti Ebu Bekir'den diyoruz.
Hocam bu kaynak, sünni kaynaklarda da var mı?
Sünni kaynaklardan aktarıyoruz. Sünni kaynaklardan aktarıyoruz. Az önce dedim ya, hadis tarihi kitaplarının hepsinde hemen hemen okuyabilirsiniz. Hadis yazılımı ben nakli yasaklanmıştır. Ta Ömer İbni Abdülaziz'e kadar hadis yasaktır. Yasaklı yayındır. Tamam mı kardeşim?
Gerekçesini bir daha alalım. Niye?
Gerekçesi şuydu.
Niye?
Ayetlerle hadisler karıştırılmasın diye.
Yani sahizdeki gerekçe o.
Hani sunulan gerekçe. Sunulan. Bu gerekçe akla uygun mu değil midir zaten ben sizin yüce şeyinize bırakıyorum ama isterseniz beraber mütalada da bulunuruz. Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor ki bu kitabı biz indirdik.
Biz koruyacağız.
Onun kurucusu biziz. Bu bir.
Kıyamete kadar.
İkincisi, o günkü Müslümanlar ayetle hadisi birbirine karıştıracak kadar cahil, cühala değildi. Az önce hangi kardeşim dedi ben Fizilal'de çok okumuşumdur. Seyyid Kutup'u. Eğer rastladıysanız rahmetli Seyyid Kutup'tan aktarıyorum. Seyyid Kutup bir deniz yolculuğundadır. Arap ediplerindendir. Çıktım diyor kürsüde şey konuşuyorum diyor. Bir konuşma yapıyorum diyor. Konuşmaların arasında Ramazan'ın ayet-i kerime de okuyorum diyor. Tamam. Konuşmam bitti diyor. Dinleyiciler içerisinde yaşlı Hristiyan bir hanımefendi diyor bana sokuldu. Dedi ki beyefendi güzel konuşuyorsunuz. Çok fasih konuşuyorsun ama dil Arapça. Diyor ki bazen çok farklı insanın yüreğine dokunan bazı cümleler oluyor. O neydi diyor. Seyyid Kutup diyor ki ben konuşmamda bazen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden okudum. İnanmayan, İslam'a inanmayan. Arapça biliyor ama İslam'a inanmıyor. Hristiyan bir kadının, yaşlı bir kadının kulağı bir ayetli ayetli. Dikkat ediyor musunuz buraya? Üç, Peygamber Efendimizin haşa ve kella varsayalım ki hadisleri şeye karıştı. Hadislere
ayetli.
İlla vahyun yuha. O da zaten vahiy. Hiçbir tergele yoktur. Burayı anlayabildik mi? Necm suresinin ilk üç ayetini oku abi.
Ben necmi tehevar ma dalle sahibikum ve ma gaba. وَمَا يَنْتِقُ
عَنِ الْهَوَا اِلَّا
وَحْمُ
اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْمُ Karışsa ne olacak? Karışmaz da. Orayı tabi kıldır zaten. Karışmaz mümkün değil. Karışsa da illa vahyu yuhadı. O zaten vahidir. Burayı pekiştirmek için bir ayet daha okuyorum. O Kur'an'ı biz toplayacağız. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهْ diye de devam eder. Ve sonra onun açıklamasını da biz yapacağız. Müslümanların çoğunun göz ardı ettiği bir ayettir. Allah-u Teala açıklamayı da kendi üstüne aldı. Açıklama neyle yapacak Allah-u Teala?
Peygamberiyle.
Dolayısıyla peygamberi dışlayan, peygamberin hadislerini dışlayan bir anlayış Kur'an'a sahip çıkabilir mi? Peygamberin her sözü vahiydir ve Kur'an'ın açıklaması için gelmiştir. Allah'tır. Allah Kur'an'ı peygamberiyle açıkladı.
Bu ayeti hemen okuyalım.
Sümme inna ali.
Enzelna ileyke zikra. Bu Kur'an'ı sana inzal ettik ki beyine linnas. İnsanlara beyan
edin. Sen Nem suresinden okuysa. Ben dedim Kıyamet suresinde. Kıyamet suresinde.
Beyinmez namüzdile ileyhi. Onlara indirileni
açıklayasın diye.
Açıklayasın. Beyan edesin diye.
Burada biraz daha şeylik oluyor. O Kıyamet suresindeki çok net. Orayı hatırlayanınız yok mu?
Kıyamet. Ne yapsın? Kıyamet. Kıyamet.
Çok har geliyor.
17-18'e
bakalım. 17-18'e bakarsanız. İnnehu cem'ahu Kur'an'ı
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ لِتَعْجَلَبِهِ Canını hareket ettirme. Acele etme.
Acele etme.
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ
Kur'an'ı.
Onu biz toplayacağız.
Toplayacağız. Topluma için de Allah üstüne almış.
اِذَا قَرَأْنَاهُ
فَتَّبِيَ Kur'an'ı. Biz onu sana okuyunca sen ona tabi olacaksın. Şey yapma, telaşlanma.
ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ
ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا Burayı çok önemsiyorum. Aziz abi eve gittiğin zaman biraz daha düşün orayı. Onu biz açıklayacağız.
Beyan edeceğiz.
Biz açıklayacağız. Ey Rasulü sen açıklayacaksın demiyor. Dikkat ediyor musun? Bu ne anlama geliyor? Peygamberin her sözü, dine tekabül eden her sözü Allah'ın sözü. Çünkü Allah neyle açıklayacak? Gökyüzüne bir hoparlör mü sarkıtıp açıklayacak? Kur'an açıklayacağını vaat etmiş. Allah vaadinden dönmez. Neyle açıklayacak? Peygamberiyle açıklayacak. Peygamberiyle neyi açıklayacak? Peygamberin o gün içinde bulunduğu toplumun ihtiyacı kadarını açıklayacak. E peki peygamberden sonraki toplumun durumu ne olacak? Onu da yine peygamberin diliyle açıklayacak ama emanetçisini açıklayacak.
Varisini
açıklar. Çünkü ilahi emanet başkasına verilmez. Masum olmayana verilmez. Temiz olmayana verilmez. Dolayısıyla geçen şeydeki konuşmamda dikkatinizi çektim biliyorum. En son kürsüden o ayetle indim. Fetih suresi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Güzel arkadaşlarım, okurken dikkatli okumamız lazım, okurken düşünerek okumamız lazım. Ey Muhammed, muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat ettiler. Beyatın şeklini biliyorsunuz değil mi? Bu ne demektir? Muhammed'in elini tutan, kimin elini tuttu?
Allah'ın
elini tuttu. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ
Öyle diyor zaten. Allah'ın eli, onların şimdi, eli.
Güzel abim. Peki ben Aziz abi başıma seçer gider elini tutarsam Aziz abi Allah'ın elini tutuşturur muyum? Ben seçtim.
Seçtim.
Nasıl Allah'ın eli olsun o? Dolayısıyla yeryüzünden mütemadiyen Allah'ın elinin olması lazım. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde değişme olmaz. Ve vallahi billahi bunu sahabenin hepsi biliyordu ve bile bile Allah'ın elini terk etti. Gerekçeleri de var. Gerekçelerini de söyleyeyim size. Hatta bu konuda biraz da hikayeli anlatayım, rahatlayasınız. İsmail Mutlu'yu duydunuz mu hiç?
Ben duydum.
Duyanız yok mu?
Ben duydum.
Duydunuz. Yani. Yaklaşık 100 tane kitap var adam piyasadayla. Az adam değil. Caferilik ve İslam diye bir kitap yazmış. Ben de aldım okudum. Bazı yerleri çizdim. Yardımcım arkadaşa dedim ki bu İsmail Mutlu Beyefendi'yi ara, bu Ramazan'da o zaman da. Şu Kadıköy'de ona güzel bir kebap yedir. Geldi kendine 2 kilo baklava getirdi. Benim evde oturak biraz sohbet ettik. Sağ olsun o da şey yapmamış. Nezaket gösterdi. Geldi. Kitabında yaklaşık 10-15 yerde şu ifadeyi kullanmış. Sünni kaynaklardan alarak kullanmış. Sünni kaynaklarda siz de rastlamışsınızdır. Şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Eğer Ali halife seçilseydi fitne çıkardı. Hatırladınız mı burayı?
Evet.
Eğer Ali seçilseydi fitne çıkardı.
Fitnenin önüne geçmek için Hazreti Bekir'i
seçti. Fitnenin önüne geçmek için Allah'ın elini terk etti diye ben şimdi okuyorum orayı.
Evet.
O ya, okumam yanlışsa ben düzelttim. Şimdi oraları çizdim. Bu ağabey geldi, oturdu, sohbet ettik. Oraya geldi. Dedim ki, İsmail abi dedim, usulü hadis kuralınca sahabenin hepsi adil midir? Adil midir hocam?
Hayır hocam.
Kitaplara göre konuşun, kendinize göre değil. Adildir. Cez ve tadil bahsinde geçer bu. Cerh ve tadil bahsinde der ki, senetteki ilk nesili olan sahabenin cerhini yapmayız. Yani bu onun bir hıyarlığı var mıydı, yok mu diye. Cerh demek adamın hıyarlığı var mı yok mu, Erzurumca konuştu.
Eleştirmeyiz.
Eleştirmeyiz. Yani sahabenin hepsi nedir?
Sormayız.
Adil. Sahabenin hepsi adildir.
Eşinden kabul.
Gökteki yıldızlar gibi.
Evet. Hocam dedim, sahabenin hepsi gökteki yıldızlar gibi değil mi? Evet dedi. Hepsi adil değil mi? Evet dedi. Hocam dedi, bak şu kitapta 10 kere yerde diysem ki Ali ol, Ali seslerdi, fitne çıkardı. Bu fitneyi kim çıkaracaktı? Aa dedi sahabe. Dedim ki o zaman sahabe potansiyel fitne. Vallahi dedi öyle oluyor dedi. Bu bir espri olsun diye aktardım. Yani buna benzer 20 tane mevzuyu konuştuk ve 20'sinde de sen haklısın dedi. Vicdanlı birisiymiş. Ama Cetti ertesi gün Üstüdar Efendi de tam mevzunun aleyhine bir konuşma yaptı. Ben de dinledim. Allah selamet versin.
Hocam Kur'an-ı Kerim 700 yerde akıldan bahsederken bunlardan mı bahsediyor?
Abi, ve ahşide kaç tane akıl olgusu gördük değil mi? Bak okuyoruz geçiyoruz diyor ki, ya bir tane örnek vereyim, gene örnek vereyim. Ben evlendiğimde 27 yaşındaydım, hanımım 19 yaşındaydı. Hani az önce dedim ya, okumaya evlendikten sonra şeyinden başladık artık. Hanımla başladık. Hanımın da Mahmud Efendi medreselerinden gelme bir hanımefendi. Hayat-ı Sahabe kitabı yazan hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
İkram
Hayat-ı Sahabe.
Yusuf Kandehlevi.
Yusuf Kandehlevi. Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe'sini okuyoruz. Ara manşet. Amr İbni Asım İçtihadi Dehası. Başlık bu. Şimdi buna örnek verecek. Bir gün sabah namazı, namaz bittikten sonra Amr İbni As, Resulullah Aleyhisselam'ın önüne yanaştı, sokuldu ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü ben bu sabah kalktım, ihtilam olmuşum. Teyemmüm aldım, geldim namazımı kıldım. Allah Resulü diyor ki sen kimin namaz kılmışsın? Ahmet İbni As diyor ki, ey Allah'ın Resulü, hava soğuk, su soğuk. Ben şimdi gusül alıp gelseydim diyor suyuna, hastalanırdım, nefsime zulmederdim diyor. Cezabı diyor ki, Allah Resulü yüzünü dönerek sen çocuk namaz kılmışsın, dedi. Rivayette bu. Allah Resulü'ne karşı adam demiş ki, Allah Resulü diyor sen çocuk namaz kılmışsın. Bu da diyor ki, su soğuk, hava soğuk. Ben abdest alsaydım, nefsime zulmetmiş olurdum. İçtihadi deha.
Dehaya örnek.
Ben 19 yaşında kan ne etti biliyor musun? Bugün yuhu dedi, kitabı yırttı. Yani anlık refleks. Bu ne dedi, kitabı yırttı. Yani peygambere o hakaret insanın kanına dokunuyor. Bugün Azaviye'de bir örnek verdim. Muaviye ile ilgili bir örnek verdim. Yani arkadaşlar gelin biz önce peygamberimizi koruyalım. Ebu Bekir de peygambere feda olsun. Ömer de peygambere feda olsun. Ali de peygambere feda olsun. Hasan da peygambere feda olsun. Hüseyin de. Asla hiçbirini peygamberin önüne geçirmedim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli ve tegullah. Allah'tan korkun. Hiç kimseyi peygamberin önüne geçirmeyin. Bugün aktardığım olayı az daha bir size aktarıyoruz. Biz herkesi peygamberin önüne geçirdik. Arkadaşlar deneme yapabilirsiniz. Bir laboratuvar çalışması size önereyim. Sünni meclislere, tarikat meclislerine gidin. Peygamber Efendimiz masum muydu, değil miydi diye sorun. Peygamber Efendimiz'in hatası var mıydı, yok muydu diye sorun. Size en az 4-5 tane Peygamberimizin hatasını sayacaklar. Sahabenin hatası var mıydı diye bir soru sordum. Bir tane hata sayabilecekler mi size? Ya nasıl peygamber inancıdır bu? Hazreti Ebu Bekir'e dokundur muyuz? Ya ne olur Hazreti Ebu Bekir şurada hata yapmıştır diye. Ya, o da benim gibi Müslüman. Sahabe. Tamam da Allah-u Teala diyor ki ben sizi sıfatlarınıza bakmayacağım. Amellerinize bakacağım. Dolayısıyla biz bu konunun en sonunda şu manşet cümleyi kullanıyoruz. Allah'a ve Resulüne itaat etmiş. Allah Resulü'nün göz aydınlığı olmuş. Allah Resulü'nün yüzünün tebessümüne sebep olmuş. Bütün sahabeler başımızın tacıdır. Allah onların hepsine rahmet eylesin. Onların bir tanesine bir harfi hakaret edenin Allah belasını versin. Soyunu kessin. Ama Allah Resulü'nün üzmüşse bir adam. Öyle mi? Niye ben ona kutsal diyecekmişim? Benim kutsalım önce sahabe mi? Benim kutsalım önce peygamber mi? Gelin önce peygamberi kutsayalım. Allah'ın kutsadığını kutsayalım. Ebu Bekir'i kutsamak veya kutsamamak bizim şeyimizle alakalı bir şeydir. Yani ya isabet ederiz ya etmeyiz. Ha diyeceksiniz ki Allah Resulü kutsamıştır onu. Allah Resulü'nün kutsadığına dair sahih, sabit bir ilim elimize gelirse Ebu Bekir'in aleyhine bir laf söyleyen Allah belasını versin deriz o zaman. Hazreti Ömer'in aleyhine bir laf söyleyenin Allah belasını versin deriz. İlim önemlidir. Şimdi sahabenin hepsi biliyor Ali'nin veli olduğunu. Hepsi biliyor Allah Resulü'nün onu ilan ettiğini. Ama kalktılar, içtihatta bulundular. Dolayısıyla güzel arkadaşlarım benim. Siz dini kitaptan ibaret algılamaya başladığınız andan itibaren dinin bütün sütunları sarsılır ki. Sarsılan sütunlardan biz de budur. Nas'a rağmen içtihat. Nas'a rağmen içtihat caiz değildir.
Nas varsa içtihat caiz değildir.
Ortada nas varsa içtihat olmaz. Ama bizim ehli sünnet ve cemaat ekolünde nas'a rağmen içtihat vardır. Nas'a rağmen. Basit bir tane örnek vereyim mi size? Çok basit. Teravih namazı. Şimdi İslam'da ibadette kaynak nedir? Kitap ve sünnettir. Resulullah'ın sünnetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazı kıldığı sabit mi? Sabit. Cemaatle kıldığı? Yok.
Yok değil.
Hiç kılmam.
Ehl-i sünneti de yani.
Hele dur ki bak ehl-i sünnet kitapları üzerine konuşuyor. Ebu Bekir döneminde de kılınmamış. Ta ki Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer camiye şöyle bir giriyor bakıyor ne herkes bir tarafta namaz oluyor. Ne yapıyor lan diyor. Kalkın diyor hepimiz beraber kılacağız. Geçiyor imam oluyor. Teravih namazını kılıyorlar. Ve mübarek şey de bir adam, Mert de bir adam. Öyle bizim bugünkü Müslümanlar gibi politikacı falan da değil. Kıldıktan sonra diyor ki, ben bir bidat çıkardım ama iyi bidat. Bunu okudun, okumuş musun?
Yok bu cümleyi.
Ben bir bidat çıkardım ama çok güzel bidata hasene diyor. Ve ehli sünnet, vel cemaat, ekolü bidat olgusunu Hazreti Ömer'in bu sözünden sonra yeniden formatlıyor. Diyor ki bidat iki türlüdür. Bidatı seyyiye, bidatı hasene. Gelin şimdi geriye dönelim peygamberimize soralım. Ey Allah'ın Resulü bidat nedir senin dilinde? Okuyanlarınız hatırlar hemen. Kullu bid'atun dalaletun kullu dalaletun finnar. Kardeş ben peygamberim Ömer mi? Muhammed. Muhammed'in dilinde bidat kullu. Değil mi? İşte illası yok. Kullu bid'atun dalaletun illa ihsanun diye bir hadis gelmiş mi? İlla güzel olan hariç. Yok öyle bir şey yok. Küllü bidatun dalaletin, küllü dalaletin. Teravih namazının cemaatle kılınması da bunu ilk çıkaran kişinin kendisi söylüyor bu bir bidattır diye. Ama bir güzel bidattır. Ve sonra format yenileniyor. Bidat iki türlüdür deniyor. Bidat-ı seyyye, bidat-ı hasene. Bu basit bir örnek. Mesela Fazıl Kuşçu'nun kitabından bir örnek veriyorum. Sakın mevzuyu başka yerlere dağıtmayalım. Sadece nas'a rağmen içtihada örnek olsun diye veriyorum. Fazıl Kuşçu, sünni kelamcıdır. Ve çok ciddi bir kelamcıdır. Diyor ki sorulacak olsa Hazreti Ömer'in mut'a nikahının yasaklaması Peygamber Efendimiz'e muhalefet anlamına gelir mi? Çünkü Peygamber Efendimiz döneminde var, Hazreti Ebu Bekir döneminde var, Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk yarısına kadar var. Bir dönem bakıyor diyor yok ben yasakladım diyor. Fazıl Kuşçu da soruyor. İlmi bir soru. Sorulacak olsa ki Ömer İbni Hattab'ın mut'a nikahını yasaklaması Peygamber'e muhalefet olur mu? Asla olmaz diyor el cevap. Asla olmaz. Zira Ömer de bir müştehit. Kime rağmen içtihatta bulunmuş?
Peygamber.
Peygamber'e rağmen. Peygamber'e rağmen içtihat olur mu? Bu konuda bir çalışmam vardır. Peygamber müştehit midir diye. Peygamber müştehit değildir. Müştehit isabet edebilir de ama peygamberin ağzından çıkan söz Allah'ın sözü. Ne müştehidi? Peygamber'e müştehit dediğin zaman sen hangi kapıyı açıyorsun biliyor musun? Şu görüşüne itibar etmeyebiliriz. Yani peygamber şu görüşünde ne olmuş olabilir?
Yanılmış
olabilir. Bunun kapısını açıyorsun.
Hataya düşmüş olabilir.
Kapısını açıyorsun. Ve o kapıyı açıyor, örnek de veriyor bu sefer. Diyor peygamber bir gün habere demişti, daha sonra yanıldığını anladı. Ve diyor örneklerden çoğu da şeydir. Bu hurma aşılaması olayı oldu. Hurma aşılama olayı. Peygamberi densiz bir adam konumuna düşürüyor.
O olay nedir? O sahih midir hocam? Ben onu çok okudum da.
Hocam
gelme sizin gibi diyor.
Aklınızın
böyle yat diyor. Hurma biliyor musunuz siz hocam? Mesela?
Diyor ki niye aşılamıyorsunuz?
Karamanlar aşılıyor.
Gidiyor aşılıyorlar. Mevsim sonu geliyor. He iyi dinleyin ama ne güzel. Geliyor çiftçiler. Ey Allah nasıl diyor. Sen dedin yaptı ama hiç ürün alamadın.
Ürün aldın.
Hele iyi dinleyin şimdi. Peygamber Efendimiz de diyor ki siz bu işler benden daha iyi biliyorsunuz. La kardeş madem onlar daha iyi bilirdi sen neye karıştın onları? Neye aşıladın? Hakkını bil o zaman. Bilmediğin alana girme aşıladın kendine. Yok adamdaki pişkinliğe bak. Aşılayın demiş. Millet hiç ürün alamamış. Elleri bağlı gelmişler ey Allah'ın Resulü. Hiç olmasa de ki la kardeş ya bunu alır da o zararınızı telafi edeyim bari da ben sizin şeyinize vesile oldum. Yani böyle bir şey abi İsa'ya yakıştıramazsınız. Aziz abiye yakıştıramazsınız. Peygamber'e niye yakıştırıyorsunuz? Bu bir. İkincisi, bu peygamber Washington'da mı yaşıyordu? Hiçbir kurma nerede bilmez. Bu da nihayet Mekke'de doğmuş, Medine'de büyümüş bir insandı. Ve yediri kurma, içtiği kurma bunu. Kurma hakkında bu kadar cehalet, hem de peygamber olacak bir insana. Niye yakıştırıyorsun sen?
Bu olay baştan sona uydurma.
Dolayısıyla baştan sona uydurma. Ve böyle uydurma, daha nice olaylar var.
Muta ile ilgili de birkaç cümle.
Hocam onu merak ettim.
Tabii yani. uzun bir
yani özetleyebilirsin.
Kelam abinin sorusu geri dönüyor. Ne demiştin? Niye imamlar? Abi sen şimdi ona rağmen devlet kurarsan ve bu devletin merkezine de İslam'ı alırsan İslam mantığı bir din. İslam olmasaydı sen ne işin vardı Tağ Kafkaslar'da? Nasıl gidecektin sen Tağ Kafkaslar'da? İslam olmasaydı senin ne işin vardı Tağ Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de? Senin ne işin vardı Tağ Almanya'da, İngiltere'de? Hangi gücünle, hangi kültürünle gidebilirdin o sen? Çok rantıbır bir din. Bugün az evvel konuşurken de söyledim. İslam olmasaydı sen etiği nasıl yenerdin de Türkiye'nin devi olurdun ülkeler olarak? Farkında mısınız? İslam çok rantıbır bir din. Bugün IŞİD'in günlük geliri ne kadarmış? Bilmem 3 milyon dolar mı? Neydi?
4 milyon 400 bin dolar.
Dolar. Yaşasın İslam. Ne gibi bir şey?
Petrolle satıyor değil mi?
Tabii. Petrol her şeye koydu adam. Allah Allah.
Mülkü diyor. Allah'a ekber
diyor. Allah'a ekber diyor. Müslümanların başını kesiyor. Yani bugüne kadar biteren ne Amerikalıların başını kestiler o da.
Yani
o da artık nedir ne derdi onu da bilmiyoruz. Hülasa-i Kelam abi. Ehl-i Beyt'in ne olduğunu herkes senden ve benden çok iyi biliyor. Dolayısıyla izninizle Şia kaynağından bir nokta. Bu ikinci notum olacak değil mi?
Evet.
İmam Cafer Aleyhisselam buyuruyor ki Leddim Hüseyin'i Kerbela'da değil Sakife'de ölürmüş. Sakife olmasaydı ne Cemel olurdu, ne Sıffin olurdu, ne Nehrevan olurdu, ne de Kerbela olurdu, ne Sünni olurdu, ne Şii olurdu, ne de Alevi olurdu. Eğer Sakife olmasaydı şu anda yerinde kaç tane Müslüman var?
Bir buçuk milyar
Müslüman var diyerek. Başka da 1,5 milyar Müslüman var demiyorum. Bu 1,5 milyar bu sefer şeyine geçiyor. Ne kadar Şii, ne kadar Alevi, ne kadar Sünni, ne kadar Vahhabi.
Ne kadar bizden.
Ne kadar Fethullahçı, ne kadar Tayyipçi. Ne halim ya? Ve gelin Allah Resulü'nün hadisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye anlatıyor. Rivayet eden de benim bu evladım Hüseyin'i şehit edecekler. Onu şehit eden ümmetin Allah kalplerine nifak sokacak ve ayrılık sokacak. Yani Kerbela'nın neticesini de şeyi haber veriyor. Allah Resulü haber veriyor. O nesil arasına diyor Allah ihtilaf edecek. Onlar diyor ta kıyamete kadar bir daha bir araya gelemeyecekler. Korkunç bir şey. Allah birine nifak verir mi? Bu bir bedel cümlesidir. Yani bu manada Kur'an-ı Kerim'de de çok ayet vardır. Allah fasıklara hidayet etmez. İyi etmezse fasıkın ne günahı var o zaman? Ama kaçırdığımız ne? O önce fıskını sabitlemiş. Fıskı sabitlendikten sonra bedel cümlesi geliyor. Biz bedel cümlesini hüküm cümlesi anlıyoruz. Allah fasıklara hidayet etmez, bedel cümlesidir. Neyin bedelidir? Fıskın bedelidir.
Ya da hocam hayrihi ve şerri. Hayır veren Allah, şerri de veren onu kim istiyor?
İşte o da yine Yezid'in formatı. Allah neye şer versin? Allah şer verir mi?
Vermez.
Vermez. Öyleyse bakın bizim anantümüzle bile oynadılar. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Niye bunu soktular? Yezid başa geldiyse bu da Allah'tandır. Yezid'e şer denayı kabul etti, lütufta bulundu. Ama onu da Allah'a attı.
Sonra ulul emre itaat.
Ulul emre, hangi ulul emre itaat? Mesela bu da tek başına değerlendirmesi gereken bir şey. Allah da bize diyecek ki ulul emre itaat edin. Ondan sonra da ulul emrin orayı nokta nokta bırakacak. Yani siz doldurun. Ebu Bekir mi dersiniz artık? Ömer mi dersiniz? Emir de emirden mükemmellik olmaz. Allah bir şeyi emrettiyse onu somut olarak bana göstermesi lazım. O ulul emri kimse bana söylemesi lazım. Bu Allah'ın üstünedir. Allah'ın kendisine hak bildiği bir şeydir bu. Ve Allah bu hakkından da feragat etmemiştir. Peygamberinin eliyle biz şeyi hep yanlış biliyoruz. Kadir Hoca zannediyor sadece Hazreti Ali ile. O hutbenin orijinalini alın okuyun. O gün 12 imama biat aldı. 12 imamın ismini zikrediyor.
İsimlerini sayıyor.
İsimlerini sayıyor. Ve o gün o 110 bin sahabe 12 tane imama itaat edeceklerine söz verdiler. Ve özür dilerim az önceki okuduğum ayetin bu sefer devamına gelelim. فَمَنْ نَكَتَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ. Ayet mucizevi bir ayettir. Döneceklerden de haber veriyor. Ey Muhammed sana biat eden muhakkak ki Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli ondan eller üzerindedir. Her kim ki o biatten dönerse kendi nefsinin aleyhine dönmüştür. Döndüler. Resulullah'ın vefat ettiği gün döndüler. Şimdi bu sözlerde ben de sizin geldiğiniz yerden geliyorum. Ben de sizin o teneffüs ettiğiniz kültürü teneffüs etmiş gelmişim. Ben de çok sıkıntılar çektim. Geceler uykum kaçtı. Acaba ben küfre mi düşüyorum? Acaba ben nifaka mı düşüyorum? Ey Allah ne olursun yardım et. Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ömer var. Hazreti Osman var. Ebu Bekir Sıddık. Mağara arkadaşı.
Muaviye var hocam. Katil.
Muaviye çok rahatsız etmedi beni. Muaviye çok rahatsız etmedi. En kolay kırdığı fırtlardan biri o. O oraya bir yumruğu ona gitti. Ama yok ötekilerde ben çok zorlandım. Zorlanmakta da haklıyım. Ve siz zorlanmakta da haklısınız. Ve ben size bir abiniz olarak şunu da veriyorum. Gidin düşünün. Eğer Hazreti Ebu Bekir hakkındaki bu akşam söylediğim sözler ilmen ve şer'en yanlış olduğunu sabit kılar da gelip bana geri döndürmezseniz, beni ikaz etmezseniz size hakkımı helal etmem. Bu da Müslümanlık hakkıdır. Müslüman kardeşlik hakkıdır. Evet, gelin bana deyin ki abi sen böyle böyle dediğin güzel ağzından yapayım de bu ayete ters konuştun. Bu hadise ters konuştun. Deyip gelip bana ikaz etmezseniz hakkımı da size helal etmem. Ben diyorum ki gelin önce peygamberi kutsayalım. Önce Kur'an'ı kutsayalım. Önce peygamberin oluşturduğu düzeni. Peygamberin oluşturduğu düzende nasılsa rağmen içtihat caiz değildir. Mut'a dediniz az önce dikkatinizi çektiğini biliyorum. Mut'a da nasılsa rağmen içtihattır. Allah-u Teala Nisa suresi 24. ayet olması lazım. Ve atuhunne ucurahunne. Bak normal nikahların hepsinde Allah sadukat der. Tamam mihir, sadukat. Sadece 24'te şeydir. Ve atuhunne ucurahunne. Anlaşmanız ücretlerini peşin verin. Normal nikahta peşin verin yoktur. Anlaşıp daha sonra da verebilirsiniz. Ama verin de daha sonra da olabilir. Ama şeyde ötekinde diyor ki muameleden önce ver. Ücretini peşin ver. Allah'tan bir farz olarak. Dikkat ediyor musunuz buraya? Yani teferruatına girmiyorum. Çünkü teferruatı çok uzun bir şey. Yani o zaman psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var. Ben sadece şer'i usul açısından söylüyorum. Sünni alem açısından gelince de bugünkü mut'a nikahı aleyhine kıyamet koparanların hiçbiri sünni değildir. Zira sünni alimlerin meşhurlarından Taftazani'nin bir eserinde Taftazani'ye şeyi sorarlar. Mut'a'yı sorarlar. Mut'a der ki mut'a konusu içtihadi bir konu. Mesela buraya ben karşı çıkıyorum. Mut'a konusu içtihadi bir konu değildir. Çünkü nas var. Ama hadi kabul edelim. Nas şey içtihat yapacağız. Adam diyor ki içtihadi bir konudur. Biz ehli sünnet vel cemaate göre mut'a nikahıyla bir araya gelmek haramdır. Sözü burada bitmiyor Taftazani'nin. Devam ediyor. Fakat diyor mut'a ile bir araya gelenlere zani ve zaniye hükmü icra olunmaz. Ya sen Taftazan'da daha mı alimsin o zaman kardeş? Sen bugün mut'a nikahıyla bir araya gelenleri genelindeki muameleyle eşleş görüyorsun. Allah'tan korkmuyor musun? Hiç olmasa kendi aliminden tutar. Taftazan'a diyor ki hükümdür bu. Adam bir içtihadını vermiş. Sünnilerin içtihadını aktarıyor. Mut'a ile bir araya gelenlere zani ve zaniye hükmü icra olunmaz. Mübarek Taftazan'a ben de soruyorum. Bunlar zani ve zaniye değilse ne? Afiyet olsun o zaman. Tabii gözü güzel bir şey yapmışlar. Afiyet olsun. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dört evliliği caiz kılmış mı kardeş?
Evet.
Evet. Kılmış değil mi? Ermiş mi sen hepiniz? Peki kalana bir tek ki ben can ikinciyi alacağım.
Sen büyük kaygılar bozuk.
Şimdi bu tane böyle bir şey. Allah-u Teala cevaz vermiş. Dört evlilik gibi. İlla da sana keç yap demiyor ki Allah-u Teala. Dört evliliği istismar eden bir beyefendi gibi mutayı istismar eden Müslüman da çıkmaz mı? Çıkar. E bu şeriat mı hükmünün çirkinliği anlamına mı gelir? Yok. Mutayı istismar eden 3-4 tane adamı yakalıyorlar. Videosunu çekiyorlar. Servis ediyorlar. İşte bu da böyle pis bir şey. E kardeş dört evliliği istismar eden adam da var. Evde gül gibi karısı var. Hiç de ihtiyacı yok. Gidiyor adam bilmem nerede daire tutuyor. Karısından daha genç bir kız alıyor. Yatıyor, kalkıyor. Daha sonra karısı haber alıyor. Aile dağılıyor. Bilmem ne alıyor. E burada suç şimdi şey mi? Dört evliliğe cevaz veren Allah'ın mı? Yoksa bu damdalak Müslüman'ın mı? Allah'ın itibari bir şey.
Hocam,
efendim buyur abi.
Tamamen sosyal olay mıdır bu? Hani yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için alınan bir önlem istihadı mıdır?
İmam Ali Aleyhisselam bu konudaki sözünü eğer bilirsek, İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, eğer Ömer Muta'yı yasaklamasaydı, evet, İslam ümmeti içerisinde uçkuruna düşkün olan 3-5 kişiden başka kimse zani olmazdı. Zinanın önünü açtı. Düşünebiliyor musun? Şu anda bir yıl Müslüman ailenin, Müslüman genci üniversitede kızdan el ele geziyor değil mi?
Evet.
Haram işliyor mu el ele geziyor?
Evet.
Aynı fiili yapacak genç, haram işlememiş olacak. Çünkü yani mutan nikahında seyyaliyet var. Bak normal evlilikte sınır koyamıyorsun. Mesela kadın diyemiyor ki cinsel birlikleri görmeyecek. Sadece işte beraber yiyeceği, içeceği. Mutada kadının şey yetkisi var. Cinsel yaklaşma olmamak şartıyla ben seni eşliğini kabul ediyorum. Elimi de tut, öp, öpüş al, gez al, dolan al, yemek yiyen, otobüse biner, sinemaya gider. Ama sakın cinsel yaklaşımda bulunmuyor. Kadın bu sınırı koyabiliyor. Ve erkek bu sınırı aşarsa haram işlemiş oluyor, zina yapmış oluyor.
Mutada mı?
Mutada. Ama öteki nikahta şart koşamıyorsun. Dolayısıyla evlenme durumu olmayan, telmiş, dolanmak isteyen bir gencin Allah önünü açıyor. Diyor ki kıyın onların nikahını. Kaldı ki güzel abilerim benim. Muvakkat nikah diye sünni fıkıhta da var. Adını değiştirmiş.
Hocam benim kafam karıştı burada. Çok özür dilerim. Muta nikahında sadece o dediğimiz sınıra kadar mıdır?
Yok. Anlaşmada yapmak da olursa yatarlar.
Öyle bir yetkisi var.
Tabii.
Nikah kıyılırsa böyle bir
şey koşar. Arapça biliyorsanız bakın. İstihka ne demek biliyor musunuz? Faydalanmaktır. Bu tarz nikahında kadın evlilik istemiyor. Evliliği yürütebilecek bir yapısı yok. Ama kadın mı? Bunun cinsel istekleri var mı? Var. Erkek ya karısından ayrıdır ya onun da gene evlenme durumu yoktur. Yani bir karıyı taşıyacak güçte değildir. İhtiyacı vardır. Allah bunlara diyor ki ikiniz birbirinizle faydalanabilirsiniz. Kabestem ta'tuhun birbirinizden faydalanmanız karşılığında. Şimdi burada diyorlar ki kadın aşağılanıyor. Ya niye kadın? Kadın da faydalanıyor. Kadının da istekleri var. Kadın isteği yok mu? Ne yapacak bu kadın? Ha şimdi bir de şu var.
Burada sınır var mı? 3 günlük, 5 günlük?
Yok sınır yoktur. Sınır yok. Sadece şey sınırı var. Kadın bir saatliğine bile olsa muta yaptı mı?
Hı.
İki iddet müddetinde başkasıyla muta yapamaz. O sınır var. Bu müddet içerisinde çocuk vücuda geldiyse çocuğu dünyaya getirip sahibine teslim edene kadar şey yapamaz. Muta yapamaz.
Zeda hutbesindeki şey çıkıyor. Efendim Söyledim işte. Çocuk kimin döşeğindeyse.
Kimin döşeğindeyse evet.
Bu olay bazalar
atma. Bak mutanın birçok yönü var. Az önce siz de öyle dediniz. Kısaca geç. Yani en azından meclisimizin rotasını kaybediyor biraz da.
Evet.
Yani, muta nikahı istimtadır. Faydalanmadır. Ve bu tarih kitaplarımızda sabittir ki Allah Resulü döneminde yapılmış. Hazreti Ebubekir döneminde yapılmış. Hazreti Ömer'in hilafetinin yarısında Hazreti Ömer yasaklamış. Burayı anladık mı şimdi?
Evet.
Dolayısıyla biz muta nikahıyla bir araya gelenleri genel evindeki ilişki kuranlarla teşabih yaparsak, benzeştirirsek Hazreti Ömer'in hilafetinin yarısına kadarki olan sahabeyi, Hazreti Ebubekir dönemindeki olan sahabeyi, Resulullah dönemindeki olan sahabenin hepsini zinakar ederiz. Burayı anlatabilir miyim?
Evet. Ebubekir döneminde Hazreti Ömer'in...
Onu yasaklamayın Hazreti Ebubekir'i.
Gerekçesi ne Hazreti Ömer'in gerekçesi? Yasaklama gerekçesi.
Gerekçe vermiyor ki. Bir daha diyor yapan duyarsam diyor sürerim diyor. Öldürürüm sürerim.
Ya bunun sünni kaynaklı ismi neydi o mutanın?
Muvakkat.
Muvakkat nikah.
Muvakkat nikah.
Evli bir adam mesela.
Evli bir adam diyor.
Yapabiliyor değil mi?
Yapabiliyor. Ama işte onun az önce dört evlilikteki istismar vardı ya.
Evet hocam.
Burada da bana ihtiyacın varsa yap ya. İhtiyacın yoksa niye yapıyorsun? Mesela adam evli mi? Evli. Kalktı Almanya'ya gitti mi? Gitti. Dört ay beş ay kalacak mı? Kalacak. Az önce şeyi söyleyecektim unuttum. Şia fıkhında şey de var. gerek erkeğin, gerek kadının kendi kendini tatmini de haramdır. Dolayısıyla geçit vermiyor ki. Kendi kendine tatmin psikolojik ve biyolojik sorunlara yol açıyor. Allah-u Teala orayı da koruma altına almak için açması lazım bu sefer. Açıyor. Diyor ki sen aynı olmaya da 4 ay mı kalacaksın? 1. Zinaya gitme. 2. Elinden yapma. Ki tertemiz anlaş bir kadından ihtiyacını gider. Fıtri olan da budur. Doğal olan da budur.
Adam gidiyor 10 sene sonra geliyor. Almanya'ya gidiyor, evli çoluk çocuğu var.
Ama kadın için geçerli değil. Kadının bu yetkisi yok.
Evli kadın mümkün değil, başkasıyla yapamaz. Evli kadın rahim sahibi. Rahim karışır bu sefer. Nesil karışır, nesep karışır. Yani aynı mantığı tersine çevirelim. Bazı laiklerde söylüyor ya, o zaman kadın da 4 herifiden evlensin. 4 tane herif bir arada olur mu öyle bir şey? Nesep karışıyor.
Hocam ben kusura bakmayın, biraz sohbetin konusundan şey oldu da ben hiç bu konuyu böyle bilmiyorum.
Evet.
Aydınlatmış
olmuş. Yani alemin hiçbirisi benim.
Bilmiyoruz böyle.
Hocam ben çok özür dilerim, bir şey soracağım ben.
Hiç özür dilemeden
sorayım. Selami'nin sorusu cevaplandı mı?
Selami evet. Sen sorunun cevabı aldın.
Hocam aldım sorunun cevabını.
Yeterli mi?
Benim yeterli sorum cevaplanmadı yalnız.
Yani yeterli değil de hocam, şu an yeterli. Yani bir şeyin sindirmesi var, araştırması var, daha tedavi.
Onu da size söyledim. Kardeş olarak da hak koydum omuzunuza. Evet. Gidin bu akşam benden duyduğunuz ama kulağınızı tırmalayan, rahatsız eden, ki rahatsız etmesi çok doğaldır, normaldir. Şeylerin üstüne düşün. Araştırın, benim yanlış olduğuma kanaat getirdiğiniz yerde de telefon açın bana, değil bir çift geldi buraya.